Ayrım 2. Geri Sayım. Robert Ludlum. Sayfa 13. 1. Bölüm. 6 ay öncesi. Tiran denizi kıyısında bulunan Porto Vecchio limanının yukarısındaki kayalık Korsika tepelerinde heybetli bir malikanenin kalıntıları vardı. Yüzyıllara dayanacak şekilde inşa edilmiş taş yapının dışı genel olarak bozulmamıştı ama iç tarafları onlarca yıl öncesinde yıkılıp tahrip edilmişti. Öğleden sonraydı, gökyüzü karanlıktı ve Bonifacio sahilinden yaklaşmakta olan geç kalmış bir kış fırtınasıyla şiddetli bir yağmur başlamak üzereydi. Birazdan her yer ıslanarak çamura batacak ve büyük evin etrafındaki belli belirsiz patikalar yürünmez hale gelecekti. ''Acele etmemizi öneriyorum, padrone'' dedi üstünde başlıklı bir parkı olan iri yarı Korsikalı. ''Senetoza havaalanına giden yolların fırtına yokken bile geçişi yoktur.'' diye ekledi aksanlı bir İngilizceyle. Aralarında bu dilde konuşmaya karar vermişlerdi. ''Senetoza bekleyebilir.'' diye karşılık verdi yağmurluklu ince uzun adam. Konuşması Hollanda kökenli olduğunu ele veriyordu. ''İşimi bitirinceye kadar her şey bekleyebilir. Kuzey arazisinin haritasını ver lütfen.'' Korsikalı cebinden birkaç kez katlanmış kalın bir harita çıkarıp verdi. Amsterdamlı haritayı çabucak açıp taş bir duvara dayadıktan sonra sinirli hareketlerle incelemeye başladı. Bakışlarını sık sık haritadan kaldırarak araziye bakıyordu. O sırada yağmur çiselemeye başlayıp çabucak sağanağa dönüştü. ''Şurada patrone!'' diye bağırdı Bonifacio'lu rehber. Taş duvardaki bir kemer altını işaret ediyordu. Eski bahçe kameriyesinin girişiydi burası. Tuhaf görünüşlü olan kemerin kalınlığı 1 metreden fazla, en iyisi ancak 1 metreydi. Yan taraflardan sarılmış asmalar girişi engelliyordu. Yine de aniden bastıran yağmura karşı bir barınaktı. 40 yaşın biraz üzerindeki padrone koşup küçük barınağa girdi. Haritayı örümceklenmiş yaprakların üstüne koyduktan sonra yağmurluğunun cebinden kırmızı bir ispirtolu kalem çıkarıp geniş bir alanın etrafını çizdi. ''Bu bölge'' dedi, taşa vuran yağmurun sesini bastırmak için bağırarak. ''Etrafı çevrilmeli. Kimsenin hiçbir şekilde girmeyeceği şekilde kapatılmalı, anlaşıldı mı?'' ''Emriniz buysa tamam. Ancak padrone, 40 hektarlık bir alandan söz ediyorsunuz.'' ''Emrediyorum. Yapıldığından emin olmak için temsilcilerim sık sık kontrol edecekler.''
''Buna gerek yok bayım, yapacağım.''
''İyi, güzel, yap.''
''Sonra grande signore.''
''Senetoza'da konuştuğumuz gibi her şey 200 yıl önce Bastia'da yapılan orijinal planlardan olduğu gibi kopya edilecek. Tabii çağdaş konforla güncelleştirilerek. İhtiyacın olan her şey gemilerim ve kargo uçaklarımla Marsilya'dan getirilecek. Gizli telefonlarımla fakslarımın numaralarını ve şifrelerini biliyorsun. İsteklerimi ve emirlerimi yerine getirirsen varlıklı bir adam olarak emekli olabilirsin. Geleceğini güven altına alırsın.''
''Seçilmiş olmak bir ayrıcalıktır padrone.''
''Ve kesin gizlilik gerektiğini biliyorsun.''
''Naturalmente padrone. Siz hayatını Porto Vecchio'nun muhteşem tepelerinde geçirmek isteyen çok zengin ve ilginç bir Bavyeralısınız. Herkesin bütün bildiği bu.''
''Güzel.
Ama grande signore bir şey var. Köyde durduğumuz zaman eski hanı işleten yaşlı kadın sizi gördü. Dizlerinin üstüne çöküp geri geldiğiniz için Hazreti İsa'ya şükretti.''
''Ne?''
''Hatırlarsanız içeceklerimiz gelmekte gecikince mutfağa gitmiştim. Onu orada yüksek sesle dua ederken buldum. Ağlayarak yüzünüzle gözlerinizden anladığını söylüyordu. Matareza paronu döndü diye tekrarlayıp duruyordu. Korsikalılar bu adı İtalyanca'da olduğu gibi Matareza olarak söylüyorlardı. Döndüğünüz ve dağlara yeniden iyilik ve mutluluk geleceği için Tanrı'ya dua ediyordu.''
''Bu olayı hiç duymadın, hatırlamıyorsun, beni anlıyor musun?''
''Tabii efendim, hiçbir şey duymadım.''
''İnşaata gelince 6 ayda tamamlanmalı. Hiçbir şey esirgeme, sadece yap.''
''Elimden geleni yapacağım.''
''Elinden gelen yetmezse emekliliğin olmayacak, zengin ya da yoksul.''
''Anladım.'' dedi Korsikalı yutkunarak.
''Handaki yaşlı kadına gelince.''
''Evet.''
''Onu öldür.''
6 ay 12 günlük telaşlı bir çalışma sonunda Matarese Malikanesi restore edilmişti. Ancak milyonlarca doların sağlayabileceği sonuç olağanüstüydü. Kocaman bir ziyafet salonu olan Büyük Malikane 18. yüzyıl başlarında planlanan orijinal mimarisini koruyordu. Ama üstleri işlemeli kollu büyük şamdanların yerine avizeler almış, ev baştan sona çeşme suyu, tuvaletler, klima ve tabii elektrik gibi çağdaş konforlarla donatılmıştı. Bahçeler temizlenmiş, ana evin etrafı çimlendirilerek büyük bir kroket sahası yapılmıştı. Senatoza yolundan eve giden uzun giriş yolu asfaltlanarak ve geceleri çimlerin altına gömülü lambalarla aydınlatılıyordu. Girişin mermer basamaklarına yaklaşan araçları iyi giyimli görevliler karşılıyordu. Ne var ki bu görevlilerin profesyonel muhafızlar, çeşitli ülkelerden gelen eski komandolar olduğu ziyaretçilerin bilmediği bir şeydi. Her birinin avucunda silah, kamera ya da kayıt aygıtlarını 3 metre öteden saptayan elektronik tarayıcılar vardı. Emirler açıktı. Eğer bu aletlerden biriyle gelen olursa durdurulacak ve acımasızca sorgulanacağı sorgulama odasına götürülecekti. Yanıtlar tatmin edici olmazsa daha uygun yanıtlar sağlamak için tasarlanmış, elle ya da elektrikle kullanılan aygıtlar vardı. Matarese bütün güç ve ihtişamıyla geri dönmüştü. Limuzinler gelmeye başladığında alacakaranlıktı ve Porto Vecchio tepeleri batan güneşin ışıklarıyla yanıyordu. Armani kıyafetli muhafızlar ziyaretçileri ciddiyetle selamlayarak arabalarından inmelerine yardım ediyor, ellerini belli etmeden üzerlerinde dolaştırıyorlardı. 7 büyük araba ve 7 konuk vardı, başka gelen olmayacaktı. Yaşları 30'la 50 arasında değişen 6 adam ve 1 kadından ibarettiler. Ortak yanları birer uluslar karışımı olmalarıydı ve hepsi çok varlıklıydılar. Her biri muhafızlar tarafından Villa Matarese'nin mermer basamaklarından çıkarılarak ziyafet salonuna götürüldüler. Kocaman salonun ortasında uzun bir masa ve üstünde konukların yerlerini gösteren kartlar vardı. Sağ tarafta 4, sol tarafta 3 kişi, aralarında 1,5 metre uzaklıkla oturacaklardı. Masanın başında boş bir koltuk ve önünde küçük bir kürsü vardı. Üniformalı 2 garson kokteyl siparişlerini almak için dolaşmaya başladı. Herkesin önüne ince kristal kaseler içinde havyarlar konulmuştu. Salonu bir yandan alçak sesli Bach müziği dolduruyordu. Toplantının nedeni konuklardan hiçbiri tarafından bilinmediği için fısıltılı konuşmalar başladı. Burada da yine ortak bir payda vardı. Hepsi İngilizce ve Fransızca bildikleri için iki dilde kullanılıyordu. Ama iki Amerikalı Fransızca da hızlı ve yeterli olmadıkları için sonunda İngilizce'de karar kıldılar. Konuşmalar zamanla önemsizleşerek kim kimi tanıyor, Saint-Tropez'de ya da Bahamalarda, Hawaii'de veya Hong Kong'da havalar nasıl konularına döndü. Hiçbiri asıl soruyu sormaya cesaret edemiyordu. Neden buradayız? 6 adam ve kadın korkak insanlardı. Korkmaları için bir neden vardı ve bu neden bugünlerinden çok geçmişlerinde saklıydı. Birden müzik durdu. Büyük avizeler loşlaştıktan sonra balkon korkuluklarındaki küçük bir projektör yanarak masanın başındaki kürsüyü aydınlattı. Amsterdamlı ince uzun adam bir kapıdan çıkıp yavaş adımlarla kürsüye doğru yürüdü. Memnun yüzü ışık altında solgun görünüyordu ama gözleri dikkat çekiciydi. Konukları sırayla başını sallayarak selamlarken canlı ve ciddi gözleri kısaca üzerlerinde duruyordu. ''Davetimi kabul ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim.'' diye başladı. Sesi soğuk ve gerisinde bastırılmış bir öfkenin kıvılcımları vardı. ''Yolculuklarınızın alıştığınız rahatlıkta geçtiğini umarım.'' Pek heyecanlı olmasa da olumlu mırıltılar geldi. ''Biliyorum.'' diye devam etti Amsterdamlı. ''İş ve sosyal yaşamlarınızı kesintiye uğrattım ama başka çarem yoktu.''
''Şimdi var.'' diye konuştu kadın soğuk bir sesle. 30 yaşlarındaydı. Siyah, pahalı bir elbise giymiş, en az 50 bin dolarlık inci bir kolye takmıştı. ''Neden burada bulunduğumuzu şimdi anlatın.''
''Özür dilerim madam. Kocanızın ortağıyla Palm Springs'teki Rancho Mirage'da buluşmaya gideceğinizi biliyorum. Sizin paranız olmadan o şantajcı simsarlık şirketi olmayacağından, yolculuğunuzun dikkat çekmeyeceğinden eminim.
Hemen özür dilemenizi bekliyorum.
Lütfen madam, dilencilerden rahatsız olurum.
Kendi adıma konuşuyorum dedi orta yaşlı, saçları dökük Portekizli. Eğer gelmezsem ciddi bir sorunla karşılaşacağımı ima ettiğiniz için geldim. Şifreli sözleriniz beni etkiledi.
Telgrafımda sadece Azorlar sözcüğü vardı. Anlaşılan bu kadarı yetmiş.
Yönettiğiniz konsorsiyum kokuşmuş durumda. Lizbon'a verdiğiniz rüşvetlerle açıkça suç işliyorsunuz. Azorları kontrol altına alırsanız sadece hava yolu fiyatlarını değil, aynı zamanda yılda gelen 1 milyonun üzerinde turistin vergilerini de kontrol edeceksiniz. İyi düşünülmüş olduğunu söyleyebilirim.
Masanın iki tarafından sesler yükseldi. Bazıları Porto Vecchio'daki gizli malikaneye gelişlerinin nedeni sayılabilecek kuşku götürmez faaliyetlere üstü kapalı olarak değindiler.
Yeter dedi Amsterdamlı sesini yükselterek. Buraya geliş nedeninizle yanılıyorsunuz. Neden? Bana kalan miras. Ve siz de mirasçısınız. Biz Matarese'nin torunlarıyız. Hepinizin zenginliği o çeşmeden geliyor.
Yedi ziyaretçi şaşırarak birbirlerine bakarlarken konuşulmayan bir şey onları birbirlerine bağlar gibiydi.
Bu kullandığımız bir at değil dedi İngiliz. Ne karım ne de çocuklarım hiç duymadılar.
Bu konuyu neden açtınız diye sordu Fransız. Matarese çoktan bitti, öldü ve unutuldu. Gömülmüş uzak bir anı.
Siz öldünüz mü diye sordu Hollandalı. Siz gömüldünüz mü? Hayır, zenginlikleriniz sizi parasal nüfuzun zirvesine çıkardı. Hepiniz kendi adınıza ya da dolaylı olarak Matarese felsefesinin özü olan büyük şirketler ve holdingler yönetiyorsunuz. Her biriniz benim tarafımdan Matarese'nin kaderini yerine getirmek için seçildiniz.
Ne kaderi diye sordu Amerikalı adamlardan biri. Ağır bir güneyli aksanı vardı.
Sen bir çeşit Huey Long musun?
Hayır ama Mississippi nehrindeki kumarhanelerinden gelen kazançlar senin öyle biri olduğunla ilgili bir fikir verebilir.
Benim işlerim gerektiği kadar temiz ahbap.
Çok hoş. Ne kaderi diye araya girdi diğer Amerikalı. Aileme miras kalan emlak hisselerine ilişkin yasal belgelerde hiçbir zaman Mata Reeves adı ortaya çıkmadı.
Çıkmış olsaydı şaşırırdım bayım. Sen Massachusetts Boston'daki büyük bir bankanın baş avukatısın. Harvard Hukuk Okulu. Magna cum laude. Hem seçilmiş hem atanmış eyalet ve federal memurlarıyla anlaşarak para yutan en rüşvetçi kurumun bir parçası.
Bunu kanıtlayamazsınız.
Beni kışkırtma avukat bey, kaybedersin. Sizleri Porto Vecchio'ya araştırmalarımın derinliğini göstermek için getirtmedim. Ama tüm bunların bir bütünün parçaları olduğunu kabul ediyorum. Önce kendimi tanıtayım. Ben Jan van der Meer Matarese'nim. Soyadımın size bir şeyler anlattığından eminim. Ben Matarese baronunun torunuyum. O benim büyük babamdı. Bilmiyor olabilirsiniz. Baronun ilişkileri gibi bu ilişkilerden olan bütün çocukları da gizli tutuldu. Bununla birlikte o büyük adam sorumluluklarını hiçbir zaman unutmadı. Soyu İtalya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin, Portekiz'in, Amerika'nın ve açıkça kanıtlayabileceğim gibi Hollanda'nın en iyi ailelerinde devam etti.
Konuklar yine şaşkınlıktan dona kaldılar. Bakışları yavaşça masada dolaşmaya başladı. Çok garip bir sır açıklanmak üzereymiş gibi birbirlerine kısa ama dikkatle bakıyorlardı.
''Nereye varmak istiyorsun?'' diye sordu Louisiana'dan gelen kaba Amerikalı. ''Anlat delikanlı!''
''Evet'' dedi Londralı. ''Amacın ne?''
''Birçoğunuzun benden ileride olduğunuza inanıyorum'' dedi Jan van der Meer Matarese'n hafifçe gülümseyerek.
''Öyleyse anlat Hollandalı'' dedi Lisbonlu iş adamı.
''İyi anlatacağım. Benim gibi siz de o çocukların çocuklarısınız. Aynı soydan geliyoruz. Her biriniz Matarese baronunun kanını taşıyorsunuz.''
Masadakiler aynı anda patladılar.
''Matarese'yi duymuştuk ama böyle bir şey hayır.
Bu inanılmaz bir şey.
Ailem kendiliğinden varlıklı.
Ve bana bak ben doğal sarışınım. Bende Akdenizliliğin izi yok.'' gibi itirazlar yükseldi.
Sonunda Jan Matarese'nin ellerini kaldırdı. Saldırılarınıza yanıt verebilirim dedi sakin bir sesle eğer beni dinlerseniz. Baronun zevkleri kendisi gibi ateşli ve değişkendi. Büyük anneleriniz ona bir Arap şeyhine sunulur gibi getirildiler. Ama hepsi onu olağanüstü bir adam olarak kabul ettiler. Ne var ki kilisenin gözünde ben, yalnızca ben onun yasal torunuydum. Çünkü büyük annemle evlendi.
Ya biz neyiz diye bağırdı New Orleans'ı iki kuşak öncesinden gelen piçler mi?
Hiç para sıkıntısı çektin mi bayım? Öğrenim ya da yatırım için.
Hayır, çektiğimi söyleyemem.
Büyük annen de çekmedi ve hala çok güzel bir kadın. Vücudu ve yüzüyle Vogue ve Vanity Fair gibi dergileri süsleyen bir model de öyle değil mi?
Sanırım ama bundan fazla söz etmez.
Söz etmek zorunda değildi. Hemen bir sigortacıyla evlendi ve adamın başkanı olduğu şirket büyüdü.
Hepimizin akraba olduğunu ima etmiyor, açıkça söylüyorsunuz diye bağırdı Bostonlu avukat. Elinizdeki kanıtların ne olduğunu öğrenebilir miyim?
Bu arazinin kuzeyinde toprağın 2 metre altında gömülü bir kasa ve içinde muşambaya sarılı bir paket vardı. Onu bulmak 6 ayımı aldı. Muşambanın içinde baronun çocuklarının adları ve yaşadıkları yerler yazılı. Baron başka şeylerde olmasa bile böyle şeylerde çok titizdi.
Evet Bostonlu konu, hepimiz akrabayız. İstesek de istemesek de birbirimize kuzeniz. Hepimiz Matarese'nin varisleriyiz.
İnanılmaz dedi İngiliz soluğunu tutarak.
Tanrım dedi güneyde aksanıyla konuşan Amerikalı.
Saçma diye bağırdı Los Angeles'lı sarışın kadın.
Bu çok komik dedi Romalı kardinal.
Evet dedi Matarese'n. İnce mizahtan anlayacağınızı tahmin ediyordum. Siz papayı memnun eden hilekar bir rahipsiniz ama kardinaller heyetinde nefret edilen birisiniz.
Kiliseyi 21. yüzyıla taşımalıyız, mazeret göstermiyorum.
Ama papalık tarafından kontrol edilen bankalardan büyük paralar kazanıyorsunuz öyle değil mi?
Kişisel karım yok.
Benim kaynaklarıma göre bu kuşku götürür bir konu. Tabii Como Gölü kıyısındaki bir malikaneyi işaret edebilirim.
Ev yeğenimin?
2 evliliğinden birincisi sizin tarafınızdan yasalara aykırı olarak iptal edilmişti. Neyse bunu bırakalım. Kimseyi utandırmak niyetinde değilim. Ayrıca biz bir aileyiz. Hepiniz zarar görebilecek pozisyonda olduğunuz için buradasınız. Ama en çok zarar görebilecek olan benim. Eğer ben sizin bir takım gizli işlerinizi açığa çıkarabiliyorsam başkaları da çıkarabilir. Sadece bir kışkırtma yeter. Her şey zaman ve merak meselesi öyle değil mi?
Çok konuşuyor ama bir şey anlatmıyorsun dedi şaşkın Amerikalı. Gündemin ne arkadaş?
Gündem. Bu hoşuma gitti. Öğrenim durumuna uyuyor. İş yönetiminde doktora yanılmıyorsam.
Yanılmıyorsun. Bana cahil diyebilirsin ve böyle diyerek yanılmış olmazsın. Ama aptal değilim. Devam et.
Çok iyi. Gündem. Gündemimiz. Matarese davasını büyük babamız Guillaume de Matarese'nin hayalini gerçekleştirmek olacak. Bütün bakışlar Hollandalının üzerine dikilmişti. Kuşkulara ve çekingenliklere karşın 7 mirasçının da meraklandığı açıktı. Şık giyinmiş olan kadın mirasçı, ''Bu hayali siz bizden daha iyi tanıdığınıza göre daha açık olabilir misiniz?'' diye sordu. Hepinizin bildiği gibi uluslararası sermaye artık bütün dünyaya yayılarak bütünleşti. Amerikan dolarına olanlar Alman markını, İngiliz sterlini, Japon yenini ve dünyadaki bütün dövizleri etkilediği gibi her biri birbirini etkiliyor.
Biliyoruz dedi Portekizli, döviz kurlarındaki kararsızlıklardan çoğumuzun büyük kar elde ettiğini sanmıyorum.
Senin de kayıpların oldu değil mi?
Kazançlarımızın yanında küçük kalır. Amerikalı kuzenimin kumarhanelerindeki kazancının oyuncuların kayıplarıyla karşılaştırıldığında söyleyebileceği kadar.
İyi anladın kuzen.
Konudan uzaklaştığımızı sanıyorum diye araya girdi İngiliz. Gündem neydi lütfen?
Global piyasaları kontrol etmek, uluslararası sermayeyi disiplin etmek. Matarese baronunun hayali buydu. Parayı onu nasıl kullanacağını bilenlerin eline verip ulusları birbirleriyle kapıştırmak. Dünyada zaten ekonomik bir savaş sürüyor ama kazananlar kim? Unutmayın bir ulusun ekonomisi kimin yönetimindeyse hükümeti de o yönetir.
Öyle mi dersiniz? Portekizli öne doğru eğildi.
Evet, öyle diyorum, dedi Hollandalı. Biz bunu yapabiliriz. Hepimizin toplam serveti 1 trilyon doların üzerinde. Temsil ettiğimiz güç merkezlerini etkileyecek coğrafi olarak yaygın ve yeterli çekirdek bir para bu. Bir sermaye piyasasından diğerine birkaç saat içinde yapılacak milyonluk transferlerle bütün dünyaya yayılacak bir güç. Kişisel ve ortak çıkarlarımız için uyum içinde hareket ederek ekonomik kargaşa yaratabilecek güçteyiz.
Vahşice diye bağırdı New Orleans iş adamı. Kaybedemeyiz çünkü kartlar bizim elimizde.
Birkaçı dışında, dedi Matarazan. Daha önce de söylediğim gibi amaçlarıma yardım edebilecek zayıflıklar bulduğum için seçildiniz. Yakınlaştığım başkaları da oldu ve belki gereğinden fazla açık verdim. Ricalarıma şiddetle karşı çıktılar. Matarese varislerinin atabilecekleri her adımı hemen ortaya dökeceklerini söylediler. 3 kişiler, 2 adam ve 1 kadın, baronun gayrimeşru 10 torunu vardı. Soyuttan özele gidelim. O son derece nüfuzlu olan 3 kişi bizi yok etmek istiyor. Bu yüzden önce biz onları yok etmeliyiz. Buna hepiniz yardımcı olabilirsiniz. Baylar ve sevgili bayan, biz harekete geçmeden önce onlar ortadan kaldırılmalı. Ama ortada hiçbir iz bırakılmadan ustalıkla öldürülmeliler. Bir başkası daha kanımızdan olmayan yaşlı ama çok güçlü bir adam vardı. Yükselmeye başladığımız anda bizi sakatlayabilirdi. Artık bir engel değilse de diğerleri engel. Yolumuzun üzerinde geriye kalan sadece onlar. Esasa gelelim mi? Yoksa şu anda çıkıp gitmek isteyen var mı?
Bunu yaparsak içten içe Senatoza yoluna hiçbir zaman varamayacağımızı hissediyorum nedense, dedi kadın düşünceli bir ifadeyle.
Beni benden daha iyi anlattınız madam.
Devam edin Jan van der Meer Matarazan, hayaller benim işimdir, dedi kardinal.
O zaman bunu hayal edin kardinal, dedi Matarazan. Bir programımız var. İsterseniz buna geriye sayım takvimi deyin. Sadece birkaç ay sonra yeni yılın başlangıcında bizim global yönetim hedefimiz Matarese yönetimi.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 22.